Ayrım 21.
Ne var ki Maykomp'ta bu oyun böyle oynanırdı. O atıp tutar, beğenen de beğenmeyen de okur, herkes ilanlarını yine ona verirdi. Kendi gazetende kendini rezil etmek istiyorsan o kendi bileceğin bir işti. Bay Underwood adaletin yaptığı düşüklerden söz etmiyordu. Çocukların anlayabileceği bir dilde yazmıştı. Ona göre ister ayakta ister oturuyor veya ister kaçıyor olsun. Sakatları öldürmek günahtı. Tom'un ölümünü çocukların ve avcıların anlamsızca öldürdüğü ötücü kuşların ölümüne benzetiyordu. Maykomplular Montgomery gazetesine yakışacak, şiirsel bir yazı yazdığını düşündüler. Okurken bu nasıl olabilir diye düşündüm hep. Anlamsız bir ölüm. Öldüğü güne kadar adalet ona çalışmıştı. Herkesin önünde yargılanmış, 12 iyi ve doğru insan tarafından cezalandırılmıştı. Babam sonuna dek onun için uğraşmıştı. Birden Bay Underwood'un söylemek istediğini kavradım. Atticus, Tom Robinson'u kurtarabilmek için insanları özgür kılmaya çabalamıştı. Ama insanların yüreklerindeki duruşmalarda Atticus'un davası yoktu. Maya ile Evil, ağzını açıp bağırdığı andan itibaren Tom ölüyordu. Evil adı midemi bulandırdı. Maykomp, Tom'un ölümü konusunda Bay Evil'ın görüşlerini almakta gecikmemişti. Dedikodunun hoparlörü olan Bayan Stephanie aracılığı ile de ortalığa yaymıştı. Jim'in yanında Alexandra halaya söylemişti. Haydi canım, dinleyecek kadar büyüdü. Evil, birinin işi tamam, geriye iki tane kaldı demişti. Jim, korkma dedi. Evil içi sıcak kahve dolu bir balon gibiymiş. Bunları Atticus'a aktardığını duyarsa, Jim benimle bir daha hiç konuşmayacağını söyledi. 26. Bölüm. Okulların açılması ile Radley'lerin evi yine yolumuzun üstü olmuştu. Jim 7. sınıfa gidiyordu ve ilkokul binasının arkasındaki lisedeydi. Ben 3. sınıftaydım. Programlarımız çok farklıydı. Yalnızca sabah birlikte gidebiliyorduk. Bir de öğlen yemeğinde görüşüyorduk. Jim futbol takımına yazılmıştı ama öyle genç ve inceydi ki takımın su kovalarını taşıyabiliyordu anca. Bunu öyle bir istekle yapıyordu ki çoğu gün hava kararmadan eve dönmez olmuştu. Radley'lerin evi artık beni korkutmuyordu. Hoş, o ulu çınarların altındaki görüntüsü hem üzücü hem de ürkünçtü. Havanın iyi olduğu günler kasabaya inen Bayan Nathan'ı görüyorduk. Bu onun orada olduğunu da biliyorduk. Kimse onu dışarı çıkarmadığına göre içerideydi. Arada bir pişmanlık duyardım. Arthur Radley için azap verici bir sürü oyuna katılmıştım. İnsanlardan kaçan biri, panjurlardan içeriği gözetleyen, balık oltalarının ucuyla mektuplar yollayan, gece yarısı bahçesinde dolaşan çocukları hiç ister miydi? Yine de unutmamıştım. O bozuk paralar, sakız, sabun bebekler, o paslı madalya, saat ve közdeyi. Jim hepsini bir yerlere koymuş olmalıydı. Bir öğleden sonra durup ağaca baktım. Çimento yamanın çevresinde ağaç dolgunlaşmıştı. Yama da sarıydı artık. Birkaç kez onu neredeyse görmüştük. Bu da kimse olsa yeterdi. Ama her geçişimde gözlerim onu arıyordu. Belki bir gün onu görürdük. Nasıl olacağını düşledim. O verandadaki salıncakta oturuyor olacaktı. Ben de okuldan gelip her gün öyle dermişim gibilerden Bay Arthur diyecektim. İyi akşamlar Jean Louise diyecekti. Ne güzel gün değil mi? Evet efendim çok güzel deyip yoluma gidecektim. Onu hiç göremeyecektik. Sanırım gerçekten ayın yükseldiği gecelerde çıkıp Bayan Stephanie'yi gözetliyordu. Ben olsam gözetlemek için başka birini seçerdim. Bizi hiç gözetlemeyecekti. Bir gece ölmeden bir kez olsun boyu görmek istiyorum dedim. Atticus sordu. Yine mi başladık? Başladıysa şimdiden bitsin derim. Kaldı ki tehlikeli olabilir. Vurulabilirsiniz. Bay Nathan gördüğün her gölgeyi ateş ediyor. Gölgeler 30 numara çıplak ayak izleri bıraksalar bile. Geçen sefer ölmediğinize dua edin. Sustum. Afallamıştım doğrusu. İlk kez birçok şeyi bildiğini açık etmişti. Hem de yıllar öncesindeki bir olayla ilgili olarak. Yo, geçen yaz. Hayır, bir önceki. Zaman bana oyun oynuyordu. Cem'e sormalıydım. Başımızdan öylesine çok şey geçmişti ki korkularımızın en zararsızı Bo Radley'di. Atticus her şeyi yaşadınız, bundan sonra her şey yoluna girer demişti. Bir süre sonra insanlar Tom Robinson'ın varlığından haberdar olduklarını bile unutacaklardı. Belki de Atticus haklıydı ama geçen yazın olayları sis gibi üzerimize çökmüştü. Maykomp'un yetişkinleri bu konuyu Jim ve benimle konuşmuyorlardı. kendi çocuklarıyla tartışmış oldukları ise açıkça belliydi. Çocukların davranışlarına bakılırsa Atikus gibi bir babamızın olması bizim suçumuz değildi. Ona karşın bize iyi davranmalıydılar. Çocuklar bunu kendiliklerinden düşünmüş olamazlardı. Sınıf arkadaşlarımıza karışan olmasa Cem'le ben bir iki kişiyle yumruk yumruğa gelir, sonra da her şeyi unutur giderdik. Durum böyle olunca başımızı dimdik tutmak zorunda kalıyorduk. Beyefendi ve hanımefendi gibi olmalıydık. Bir yönüyle Bayan Dubos'un dönemine benziyordu. Bağırtıların dışında tabii. Bir türlü anlam veremediğim tuhaf bir şey oldu. Atikus tüm bu eksikliklerine karşın eyalet yönetimindeki görevine yeniden seçildi. Hem de oy birliğiyle. İnsanların tuhaf olduklarına karar verdim. Zorunlu olmadıkça onlar konusunda kafa patlatmayacaktım. Bir gün okulda kaldım. Haftada bir kez güncel olaylar saatimiz vardı. Her çocuk gazeteden bir haber kesecek, içeriğini öğrenecek ve sınıfa aktaracaktı. Bu yöntem bir sürü derde devaydı. Arkadaşların önünde konuşmak çocuğa duruş düzgünlüğü ve zarafet veriyordu. Kısa konuşma yapmak sözcük dağarcığını geliştiriyordu. Güncel olayları öğrenmek ise belliği sağlamlaştırıyordu. Gruptan ayrılmak oraya dönme isteğini kamçılıyordu. Düşünce belki anlamlıydı ama Maycomb'da pek işe yaramadı. Her şeyden önce gazete görebilen taşralı sayısı çok azdı. Bu nedenle de bu işin yükünü taşıyanlar kasabalılar oldular. Taşralıların aşağılık duyguları büsbütün kamçılandı. Köylüler Grit Paper adlı köy gazetesinden kesilmiş haberler getirirlerdi. Öğretmenimiz Bayan Gates'in gözünde bu gazetenin pek saygınlığı yoktu. Bir çocuk bu kaynaktan haber verdi mi hep kaşını çatardı. Bu gazeteyi okumak, çalgıdan çengiden hoşlanmak, öğlenleri pekmezli ekmek yemek, eşek ne güzel çığırır türünden şarkılar söylemek ve eşeği eşek diye okumak gibi bir şeydi işte. Yine de çoğumuz güncel haberlerden habersizdik. İnekler ve davranışları üstüne 100 yıllık bilgisi olan küçük Chuck Liddell tam Natchel teyzemiz diyor ki sütununun yarısına gelmişti ki Bayan Gray onun sözünü kesti. Charles, o okuduğun güncel bir olay değil, bir ilan. Cecil Jacobs güncel haberlerin ne olduğunu biliyordu. Sırası gelince odanın önüne çıkıp başladı. Şu bizim Hitler, Adolf Hitler Cecil dedi Bayan Gates. Kimseye şu bizim denilmez. Peki efendim, şu bizim Adolf Hitler Yahudilere elem yapıyormuş. Zulüm Cecil, elem değil. Ama Bayan Gates burada. Pekala. Yani bu Adolf Hitler Yahudilerin peşine düşüp onları hapishanelere koyuyormuş. Eşyalarını ellerinden alıyormuş. Kimseyi ülke dışına salmıyormuş. Gerizekalıları da temizliyormuş. Gerizekalıları temizliyor muymuş? Evet efendim Bayan Gates. Kendilerini temizleyecek kadar akılları yok sanırım. Ancak aptalın biri kendini temiz tutamaz. İşte Hitler de bir program başlatmış. Yahudilerin yarısını toplattırıp ileride başına bela olmasınlar diye kayıtlara geçiriyormuş. Bence bu pek kötü bir şey değil. Peki Cecil, aferin. Bayan Gates kabara kabara yerine geçti. Sınıfın arka tarafından bir el kalktı. Nasıl yapabilir? Niye? Hitler nasıl insanları kümese kapar gibi kapayabilir? Hükümet onu durdurmaz mı? Hitler hükümettir. Eğitime dinamizm katma fırsatını kaçırmak istemeyen Bayan Gates, tahtaya geçip büyük harflerle demokrasi yazdı. Tanımlayacak olan var mı? Biz, dedi biri. Atikus'un bana öğrettiği bir seçim kampanyası sloganını anımsamıştım. Elimi kaldırdım. Sence ne anlama geliyor Jean Louis? Herkese eşit hak, kimseye ayrıcalık yok. Çok güzel Jean Louis, çok iyi. Bayan Gates gülümsedi. Tahtadaki sözcüğü tamamladı. Biz bir demokrasiyiz. Bir ağızdan söyledik. İşte Amerika ile Almanya arasındaki fark bu. Biz demokrasiyiz. Onlar ise bir diktatörlük. Burada kimseye zulüm yapmayız. Bu ön yargılı insanların ürünüdür. Yahudilerden daha iyi ya da daha kötü insan yoktur. Hitler bunu neden anlamıyor bilmem. Neden hoşlanmıyorlar Bayan Gates? Bilmiyorum Henry. Bulundukları her topluma katkıda bulunmuşlardır. Çok da dindar insanlardır. Ama Hitler dini yok etmek istiyor. Nedeni bu da olabilir. Cecil konuştu. Pek kesin bilmiyorum ama para alıp veriyorlarmış. Pek geçerli nedene benzemiyor. Üstelik beyazlar değil mi? Liseye geçince Cecil, Yahudilerin çağlar boyunca hep zulüm gördüğünü öğreneceksin. Şimdi aritmetik zamanı çocuklar. Aritmetikten hiç hoşlanmadığım için zamanı pencereden dışarı bakmakla geçirdim. Atikus'un homurdandığını bir kez görmüştüm. Radyoda Hitler konulu yorumu dinledikten sonra kapatıp pöh demişti. Niçin ona bu denli bozulduğunu sorunca da o bir manyak demişti. Pencereden dışarıya bakarken bu iş yürümez dedim. Bir manyak ve milyonlarca Alman isteseler onu içeri tıkabilirlerdi. İşin içinde başka şeyler de olmalıydı. Babama işin aslını sormalıydım, sordum. Yanıtlayamadı çünkü sorunun yanıtı yoktu. Hitler'den nefret etmek doğru mu? Hayır. Kimseden nefret etmek doğru değildir. Atikus dedim. Anlamadığım bir şey var. Bayan Gates yaptıklarına korkunç dedi. Anlatırken yüzü kıpkırmızıydı. Ama? Ama ne? Yok bir şey. Kafamdakini aktardığımdan kuşkuluydum. Belki Cem yanıtlayabilirdi. O okul işlerini daha iyi anlıyordu. Cem bütün gün su taşımaktan bitmişti. Yatağının yanında en azından 12 muz kabuğu bir de boş süt şişesi vardı. Neden tıkanıyorsun? Kaç seneye kadar 10 kilo alırsam takıma girersin dedi. En kestirme yöntem de bu. Hepsini kusmazsan tabii. Sana bir şey soracağım. Sor. Kitabını indirip ayaklarını uzattı. Bayan Gates iyi bir kadın değil mi? Öyle. Ben öğrencisiyken onu çok severdim. Hitler'den nefret ediyor. Bunun nesi ters? Bugün Yahudilere yaptıklarını anlattı. Kimseye zulüm yapılmaması gerek değil mi? Kimse için kötülük düşünmemek gerek değil mi? Evet Scott, çıkarsana şu baklayı ağzından. O gece duruşma salonundan çıkarken Bayan Gates, Bayan Stephanie ile konuşuyordu. Birilerinin onlara ders vermesi gerektiğini, burunlarının çok büyüdüğünü, bir de bakacağız ki bizimle evlenmek isteyeceklerini anlatıyordu. İnsan hem Hitler'den nefret eder, hem komşuları için böyle çirkin konuşabilir mi? Cem birden kudurdu. Yataktan fırlayıp yakama yapıştı. Duruşma ile ilgili söz duymak istemiyorum. Hiçbir zaman, hiçbir zaman. Duydun mu? Bana ondan söz etme, duyuyor musun? Şimdi çekil git. Öylesine şaşırmıştım ki ağlayamadım bile. Cem'in odasından sürünerek çıktım ve kapıyı yavaşça kapadım. Gürültü onu sinirlendirebilirdi. Yorgundum ve Atikus'u istiyordum. Oturma odasındaydı. Gidip kucağına oturayım istedim. Atikus güldü. Çok büyüdün. Yalnızca bir kısmını tutabilirim. Bana sarıldı. Scott dedi. Cem seni üzmesin. Zor günler geçiriyor. Sizi duydum. Atikus'a göre Cem bir şeyleri unutmaya çabalıyordu. Gerçekte ise yalnızca bir kenara koyuyordu. Bir süre için. O zaman geldiğinde de her şeyi kafasında çözecekti. Çözebildiği gün eski Cem olacaktı. 27. Bölüm. Atikus'un da dediği gibi her şey usulünce yoluna girdi. Kasım ortalarına dek yalnızca iki kişinin başına olağan dışı bir şeyler geldi. Hayır, üç kişinin. Hiçbiri bizi doğrudan ilgilendirmiyordu. Yoksa bir anlamda ilgilendiriyor muydu? Birinci olay şuydu. Bob Ewell bir iş buldu ve birkaç gün içinde işini yitirdi. 1930'ların günlüklerinde ayrı bir yer edindi. Tembellik nedeniyle kovulan tek kişi oldu. Sanırım yeni kazanılmış ünü onda birkaç günlük çalışma isteği uyandırmıştı. İşi de ünü kadar kısa süreli olmuştu. Bay Ewell da Tom Robinson kadar çabuk unutuldu. O günden sonra her hafta işsizlik parası kuyruğundaki yerini aldı. Parayı alırken bir sürü yakası açılmadı küfürler ediyor, bu kasabayı yöneten orospu çocukları neden bırakmazlar ki herkes alnının teriyle parasını kazansın türünden laflar söylüyordu. İşsizlik bürosundaki Ruth Johnson dediğine göre Ewell, Atikus'u işini elinden almakla suçluyordu. Bu onu o kadar tedirgin etmiş olmalı ki büroya kadar gelip Atikus'u uyarmıştı. Atikus dert etmemesini, Bob Ewell'ın nasıl olsa büronun yolunu bildiğini söylemişti. İkinci olayımızın kahramanı Yargıç Taylor'dı. Yargıç Taylor pazarları akşam ayinlerine pek gitmezdi. Evinde oturur, keyfine bakardı. Akraba olmadığı için hayıflandığı Bob Taylor'ın kitaplarına dalardı. Bir pazar akşamı tam süslü benzetmelere, akıcı cümlelere gömülmüşken dikkatini iç gıcıklayıcı bir tırmalama sesi çalmış. "Sus," demiş şişko köpeği Ann Taylor'a. Sonra da boş bir odaya konuştuğunun farkına varmış. Tırmalama sesi evin arkasından geliyormuş. Yargıç, Ann'in çıkması için verandaya bakan kapıyı açmış. Bakmış ki kapının teli yok. Köşede bir gölge görmüş ama başka bir şey bulamamış. Bayan Taylor kiliseden döndüğünde onu okurken bulmuş. Kucağında da tüfeği varmış. Üçüncü olayda Tom'un dul eşi Helen Robinson'la ilgili. Tom'un işvereni Bay Link Deas, Tom'u unutmadı ve Helen'e iş verdi. Ona gereksinimi yoktu ama olup bitenlere çok üzgün olduğunu söylüyordu. Helen yokken çocuklara kimin baktığını hiç bilmiyorum. California Helen'in zorlandığını söyledi. Evil'lardan uzak durmak için yolunu 1 kilometre uzatıyordu. Bir kez önlerinden geçmeye kalkınca onu rahatsız etmişlerdi. Bay Link Deas da onun kestirme yolu bilmediğini sanmış, sonra da bankayı ağzından almıştı. Helen, ne olur aldırmayın Bay Link, lütfen diye yalvarmışsa da Bay Link, pekala aldırırım demişti. O gün Helen'le eve yürümüş Bay Deas. Evil'ların önünden geçmişler. Dönerken de kapılarında durmuş. Evil, Evil bak buraya. Her zaman çocuklarla dolu olan pencereler boşmuş. Hepinizin içeride tam siper durduğunuzu biliyorum. Kulağını iyice aç Bob Evil. Benim işçim bu yoldan geçemezse gün batmadan seni içeri tıktırırım. Tükürüp evine dönmüş. Helen ertesi gün eski yolundan gitmiş. Evi geçip ardına baktığında Bob Evil'ın onu izlediğini görmüş. Evil, Link Deas'ın evine varan tek arayı bozmamış ama sürekli çirkin sözler söylemiş. Korkan Helen de Bay Link'e telefon açmış. Bay Link dükkanından çıkınca tel örgüye dayalı duran Bay Evil'la karşı karşıya gelmiş. Bana öyle pislikmişim gibi bakma Link Deas. Senin kadınını... Yapacağın ilk iş Evil, o kokuşmuş gövdeni toprağımdan çıkarmak olsun. Çite dayanıyorsun. Benim de boya param yok. İkincisi de aşçımdan uzak dur. Yoksa seni saldırıdan tutuklatırım. Ona dokunmadım Link Deas. Zenci birine dokunmaya hiç niyetim yok. Ona dokunman gerekmez. Onu korkutman yeter. Saldırıdan tıktıramazsam kadınları koruma yasasından tıktırırım. Şimdi yıkıl karşımdan. Palavra sıktığımı sanıyorsan git bir kez daha dene. O günden sonra Helen'in yakındığını duymadık. Alexandra halamın olaylar konusundaki yorumu "Hiç beğenmiyorum Atticus, hiç ama hiç beğenmiyorum" oldu. O adam davayla ilgili herkese kin duyuyor. Neden öyle anlayamıyorum. Öcünü almak ister. Anladın mı aslında? Almadı mı? Anladığımı sanıyorum dedi Atticus. Belki de kimsenin Mayale ile birlikte sıktıkları palavraları yutmadığını biliyor. Kahraman olurum sandı. Tüm o sıkıntılara karşı peki biz o zenciyi tutuklarız ama sen de çöplüğüne dön derdi. Herkesle uğraştı. Yakında rahatlar. Mevsim değişti mi bu işin peşini bırakır. John Taylor'ın evini neden satmaya kalkışsın? John'un evde olduğunu biliyormuş yoksa kalkışmazdı. Pazar akşamları yanan tek ışık kapıdaki ile John'un kitaplığındakidir. Atticus, oteli kesenin Bob Evil olduğunu bilmiyorsun, kimin yaptığını bilmiyoruz dedi. Ama tahmin edebilirim, ben onu yalancı çıkardım ama John onu aptal yerine koydu. Evil tanık iskemlesindeyken John'a bakıp gülmemek olanaksızdı. John ona üç ayaklı bir tavuğa ya da dört köşe bir yumurtaya bakar gibi bakıyordu. Bana yargıçların jüriyi etkilemeye çalışmadıklarını söyleme. Ekim sonunda yaşantımız o alışılagelmiş okul, oyun ve çalışma düzenine girmişti. Cem unutmak istediğini unutmaşa benziyordu. Sınıf arkadaşlarımız babamızın tuhaflıklarını unutmamıza izin verdiler. Bir gün Cecil babamızın bir radikal olup olmadığını sordu. Bunu Atticus'a aktardığımda çok eğlendi. Sen Cecil'e babam, anne, annen kadar radikalmişti. Alexander halam işi ilerletmişti. Bayan Modi misyonerleri öyle bir susturmuştu ki Alexandra halam önderliği yine ele geçirmişti. İkramlar arttı. Benim de zavallı Murunoların yaşamları konusundaki bilgilerim arttı. Bayan Mary Water'a bakılırsa aile kavramından öyle yoksundular ki tüm kabile tek bir aile gibiydi. Kabilede kaç erkek varsa bir çocuğunda o kadar babası, kaç kadın varsa o kadar anası varsayılıyordu. C. Grims Evert bu durumu düzeltmek için elinden geleni yapıyordu ve dualarımıza muhtaçtı. Maycomb eski Maycomb olmuştu. İki küçük değişiklik dışında, arabalardan ve dükkanlardan eski payımıza düşeni yapıyoruz yazıları kalkmıştı. Atticus'a sordum, o da ekonomiyi eski sağlığına kavuşturma yasası öldü dedi. Kim öldürdü dedim, o da 9 yaşlı adam dedi. İkinci değişiklik ise ulusal bir nitelik taşımıyordu. Maycomb'da Halloween yalapşap kutlanıyordu. Dipnop, Halloween, Cadılar Bayramı. Özellikle çocukların katıldığı bir eğlenti. O gece çeşitli muziplikler hoş görülür. O yıl değişiklik yapıldı. Clanton, Alabama'dan 1911'de göç etmiş olan Barber ailesinin hanımları cumhuriyetçi bilinirler. Davranışları herkese benzemez. Bir bodruma neden gereksinimleri olduğunu kimse bilmez. Ama istemişler, kazmışlar ve yaşamlarının geri kalan bölümünü de çoluk çocuğu bu bodrumda kovalamakla geçirmişlerdir. Bayanlar yani Tutti ve Frutti, gerçekte Sarah ve Francis, kuzeyli davranışları bir yana üstelik sağırdılar. Bayan Tutti bunu kabullenmeyip sessiz bir dünyada yaşardı. Hiçbir şeyi kaçırmak istemeyen Bayan Frutti ise eski gramofonların hoparlörleri büyüklüğünde bir kulaklık kullanırdı. Bunu bilen bazı kötü çocuklar Barber hanımları uyuyana dek beklemişler ve sonra da oturma odasına girmişler. Nasıl demeyin, çünkü radreylerin dışında kapı kilitleyen yoktur kasabada. İçeride de ne buldularsa bodruma taşımışlar. Bu noktada bu işlerle hiç ilgim olmadığını belirtmemde yarar var. Barber'ların komşuları ertesi sabah onları duydum çığlıklarıyla uyandılar. Kapıya kamyonun dayandığını işittim. Atlar gibi tepiştiler. Çoktan New Orleans'a varmışlardır. Bayan Tutti bu işi yapanların birkaç gün önce kasabaya gelen kürk satıcıları olduğundan emindi. Esmerdiler, Suriyeli gibi. Bay Hektey çevreyi kolaçan etti ve yapanların kasabalı olduğunu söyledi. Bayan Frutti kasabalı olsalardı seslerinden tanırdım dedi. Aralarında sesi Maycomb'lu olan yoktu. Onlar reyleri kaydırırlardı. Bayan Tutti bu iş için ille köpekler getirilsin diye üsteleyince Bay Tate 10 kilometre yol tepip köpekleri getirmek zorunda kaldı. Ön basamaklardan başladılar. Köpekler hemen arkaya dönüp bodrumun girişinde havlamaya başladılar. Bay Tate onları üçüncü kez ön basamaklara çekiyordu ki gerçeği kavradı. Öğlen olup da köpekler gidene kadar Maycomb'da yalın ayaklı çocuk kalmamıştı. Sonuç olarak Maycomb'lu bayanlar bu yıl farklı bir uygulamaya gideceklerini söylediler. Lise tiyatro salonu açılacak, yetişkinler için bir eğlence düzenlenecekti. Çocuklar için de elma yeme yarışları, ip çekişme, eşeğin kuyruğunu takma yarışı yapılacaktı. En güzel Halloween kılığı için de 25 centlik bir ödül konulmuştu.